16. bölüm. Meleklere egemen olmak. Hristiyanlar olarak kim olduğumuzu anlamamız inancımız için çok önemlidir. Biz Tanrı'nın kızları ve oğulları, babanın egemenliğine hala hazırda katılımda bulunan yeniden şekillendirilmiş tanrısal kuruluz, meclisiz. Ancak bu o kadar basit değil. Evet, Tanrı'nın aile meclisiyiz, kuruluyuz. Fakat hangi amaçla bir araya getirildik? Biz hali hazırda egemenliğe dahil iken Koleseliler 1.13 egemenliğin tam olarak ortaya çıkışını henüz görmedik. Dünyanın Aden'e dönüştüğünü görmedik. Bu hali hazırda ancak henüz vakti gelmemiş paradoksu kutsal kitap boyunca birçok şekilde geçmektedir. Bu bölümde hangi amaçla sorusuna yanıt veren vakti gelmemiş kavramına göz atacağız. Şimdi egemenliğe katılım. Bu bağlamda Tanrı'nın egemenliğine katılımımız önceden belirlenmemiştir. Bizler, bizim için programlanan işlevleri yerine getiren salt robotlar değiliz. Bu, Tanrı'nın sureti, temsilcisi olma fikrine tamamıyla karşıdır. Biz ona benzer olmak için yaratıldık. O özgürdür. Gerçek özgürlüğe sahip değilsek ona benzeyemeyiz. Bu durumda doğası gereği onun gibi olmayacağız demektir. İtaat etmekte, tapınmakta veya isyan etmekte ve kendimizi şımartmakta özgürüz ve ektiğimizi biçeceğiz. Ektiğimiz şey ise programlanmamıştır. Ancak Tanrı bizden daha mükemmeldir. Bir planı vardı ve o plan gerçekleşecekti. Planın başarısı ne insan özgürlüğüne bağlıydı ne de insan özgürlüğüne adapte olmaya zorlamakla alakalıydı. Bu gerçeği ne biz ne de aynı şekilde seçim yapmakta özgür ilahi varlıklar baltalayabilir. Birinci bölümde size gösterdiğim tanrısal kurul toplantısı hakkında düşünün. Kutsal kitaptaki şeylere inanıp inanmadığınızı sordum ve ardından sizi 1. Krallar 22. bölümdeki Tanrı ve Tanrısal Kurulu'nun bir toplantısına götürdü. Tanrı, kötü Ahav'ın ölme zamanının geldiğine karar verdi ve bu gerçekleşmeliydi. Ancak Tanrı daha sonra kurulundaki ruhsal varlıkların o görevi nasıl yerine getireceklerine karar vermelerine izin verdi. 1. Krallar 22-19-23. Önceden belirleme ve özgürlük Tanrı'nın krallığının hakimiyetinde el ele yürüyen kavramlardır. Tanrı'nın amaçları hiçbir zaman ne alt üst olacak ne de tökezleyecektir. Günahı ve başkaldırıyı alıp aynı zamanda diğer özgür temsilcileri aracılığıyla arzuladığı amacı gerçekleştirebilme yetisine sahiptir. C.S. Lewis'in bir zamanlar Tanrı ile ilgili olarak söylediği gibi Perelantra kitabında ne yaparsanız yapın Tanrı onu iyiye kullanacaktır. Ancak bu ona itaat etmeniz karşılığında sizin için hazırladığı bir iyilik değildir. Hangi amaçla şimdi Tanrı'nın aile meclisiyiz? İnsanları karanlıktan özgür kılmakta Tanrı'ya eşlik etmek için. Örneğe ihtiyaç duyanlar için Tanrı'yı taklit ederek insanlara adilce ve merhametli bir şekilde nasıl yaşanacağını göstermek için. Kıskanç ilahi varlıkların hakimiyeti altındaki düşmanca dünyada gerçek Tanrı hakkında gerçeği savunmak ve yaymak için. Tanrı'nın tasarladığı gibi hayatın tadını çıkarmak için. Tüm bu çağrılar gelecek olan egemenliğin alıştırmasıdır. Paulus dünyanın işleri hakkında tartışırken tanrısal bakış açısını kaybetmiş Korintlilere şu soruyu sordu. Melekleri bile yargılayacağımızı, egemen olacağımızı bilmiyor musunuz? 1. Korintliler 6:3. O söylediklerinde ciddiydi. Paulus o bildiride özel bir konudan bahsediyordu. Ulusların üzerinde yetki. Egemenliğin nihai formu henüz oluşmadı. Oluştuğunda Karanlık güçler yenilgiye uğrayacaklardır. Şeytani ilahlar, Tanrı'nın yüceltilmiş insan ailesi ve meclisi tarafından yerlerinden edilip, uluslar üzerindeki hakimiyetini daimi olarak kaybedeceklerdir. Vahiy kitabında İsa'nın söylediği sözlere göz atalım. Ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. Üzerinize bundan başka bir yük koymuyorum. Ben babamdan nasıl yetki aldımsa galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene ulusların üzerinde yetki vereceğim. Demir çomakla güdecek onları, çömlek gibi kırıp parçalayacaktır. Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. Vahiy 2:25-28. İsa yeni bir yeryüzündeki yeni küresel Aden'deki tahtını almak için geri döndüğünde onu kardeşleriyle paylaşacaktır. Prenslikler ve yönetimler tahtlarından atılacak ve biz onların yerini alacağız. Egemenlikleri Tanrı'ya sadık olan meleklere verilmeyecektir. Tanrı'nın nihai Aden'e ait egemenliğinde bizler meleklerden daha üstün bir konumda olacağız. İsa, insan kız ve erkek kardeşlerini yetkilendirecektir. Vahiy 2:28'deki son bildiri kafanızı mı karıştırdı? Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. Kulağa garip geliyor. Fakat kötü güçlerle başa çıktıktan sonra uluslar üzerinde İsa ile ortak hakimiyetimizden bahsediyor. Sabah yıldızı ilahi varlıkları tanımlamak için kullanılıyor. Eyüp 38:7. O aynı zamanda Mesih'e ait bir terimdir. Mesih, tanrısal olduğu için yıldız dili zaman zaman onun yaklaşmakta olan egemenliğini tanımlamak için kullanılıyor. Çölde Sayım 24:17 diyor ki, Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek. Vahiy kitabında İsa kendisini şu şekilde tanımlıyor. Davut'un kökü ve soyu benim, parlak sabah yıldızı benim. Vahiy 22:16. Vahiy 2:25-28'in anlatımı güçlüdür. İsa yalnızca Mesih'e özgü sabah yıldızı olduğunu söylemekle kalmıyor, fakat aynı zamanda bize sabah yıldızını veriyor. Mesih'e özgü egemenliğini bizimle paylaşıyor. Vahiy 3:20-21 inanlıların durumu anlayabilmeleri için bunu bir adım daha ileri taşıyor. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim. Vahiy 3:20-21. Hangi amaçla tanrısal öz yapının ortakları olduk? İsa neden bizi kurulda, mecliste kardeşleri olarak tanıtıyor? Tanrı başlangıçta arzu ettiği şekilde bize yeryüzü üzerinde egemenlik verebilsin diye. Gök yeni, küresel Aden de yeryüzüne geri dönecektir. Sonsuz Aden. Yaratılışın ilk bölümlerinden itibaren Aden insanoğlu, Tanrı'nın geri kalan ilahi suretleri ve egemenliği için Tanrı'nın planının odak noktasıydı. Bu yüzden Vahiy kitabının son bölümünün bizi Aden'e geri götürmesi ne bir sürpriz ne de tesadüftür. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacak. Onun yüzünü görecek. Alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da, güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Vahiy 22:1-5. Yaşam ağacının uluslara şifa verdiğini fark ettiniz mi? Bir zamanlar prenslikler ve yönetimler tarafından hükmedilen uluslar, Tanrı'nın yeni oğulları ve kızları sizin ve bizim tarafımızdan yönetilecektir. Bu, Vahiy kitabında yaşam ağacının ilk defa ortaya çıkışı değildir. Sonra inanlılara konuşarak İsa vahiy 2:7 11'de şu sözleri söyledi. Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim. Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek. Yaşam ağacı referansı açık bir şekilde Aden'e aittir. İlk ölüm Adem'in günahı ve Aden'den kovulmasıyla getirilmiş fiziksel ölüme atıfta bulunuyor. Tüm insanlar, inanlılar aynı şekilde yargı gününde önce dirilecekleri için ikinci ölüm nihai yargılamadır. Vahiy 21:8. Yeni Aden'de Tanrı ile birlikte yaşamaya devam edenler ikinci ölümü tatmayacaklardır. Bu neden önemlidir? Birçok Hristiyan ölümden sonraki hayat konusunda yetersiz bir görüşe sahiptir. Kutsal yazılar onun neye benzeyeceği hakkında bize her şeyi söylemiyor. Ancak bazı görüşler kesindir. Bulutların üstünde süzülürken arp çalmayacağız ya da durmadan şarkı söylemeyeceğiz. Göksel koltuklarda öylesine oturup vefat etmiş sevdiklerimiz veya geçmişten gelen tanınmış inanlılarla sohbet etmeyeceğiz. Aksine Aden'in sunduğu hayatı yaşıyor olacağız. Tanrı'ya sadık kalan ilahi varlıklarla yan yana. Tanrı'nın yaratmış olduklarıyla ilgilenmekle ve onların tadını çıkarmakla meşgul olacağız. Gök ve yeryüzü artık birbirinden ayrı yerler olmayacaktır. Kaderimizi bilmek şu anda düşünce şeklimizi şekillendirmelidir. Paulus'un söylediği gibi, Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. 1. Korintiler 2:9. Bu olağanüstü, görkemli sonucu bilmek, mevcut koşullarımızı bir bütünsellik içinde ele almamıza yardımcı oluyor. Az önce okuduğumuz sözleri yazdıktan sonra Paulus, Korintlilere 2. mektubunda şunları söyledi. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle, her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Kardeşlerim, Asya ilinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok ağır bir yük altındaydık. Öyle ki yaşamaktan bile umudumuzu kesmiştik. Ölüme mahkum olduğumuzu içimizde hissettik. Ama bu kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu. 2. Korintiler 1:3-9. Tanrı bizi yaşarken koruyabilir. Fakat o ölümde dahi bizi korumaktadır. Tahtında İsa ile birlikte oturmak için diriltileceğiz. Vahiy 3:21. Ya kaderimizi göz önünde bulundurarak yaşarız ya da bunu unutur yaşamayız. Ve kaderimizin farkında olmak davranışımızı değiştirmeyi gerektirir. Günün birinde eleştirdiğiniz, küçük düşürdüğünüz ve bazı yönlerden hor gördüğünüz kişiyle aynı apartmanı paylaşacağınızı veya aynı ofiste çalışacağınızı bilseydiniz, uzlaştırıcı, destekleyici olmak ve hatta muhtemelen o kişinin arkadaşı olmak konusunda biraz daha fazla çaba gösterirdiniz. O zaman inanlı kardeşlerimize neden bu kadar kötü davranıyoruz? İnanlı olmayan birine düşmanmış gibi yaklaşmaya verdiğimiz enerjiyi neden onu İsa'ya doğru yaklaşması için kullanmıyoruz? Ya sonsuzluğu göz önünde bulundururuz ya da bulundurmayız. Sizi mutlu etmek için İsa'nın ne kadar egemenliği sizinle paylaşması gerekiyor? Bu soru kulağa tuhaf gelebilir. Çünkü İsa'dan gelen herhangi bir hediye harika olacaktır. Peki öyleyse statü için neden diğer inanlılarla aşık atıyoruz? Birbirimizde neden menfaat, ilgi ve şahsi çıkar için atışıyoruz? Bu durumda Paulus'un kaderleri hakkında hatırlatmada bulunduğu Korintliler ile hemen hemen aynı değil miyiz? Ya İsa ile birlikte egemen olmaktan ve hükmetmekten hoşnutuzdur ya da değilizdir. Hristiyan kardeşlerim, kim olduğunuzu ve Tanrı'nın sizin için tasarladığı planları biliyormuşçasına yaşamanın vakti geldi.